Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Konuğumuz Sayın Cenk Akat. Sayın Akat, en son dedik ki evrim teorisini savunan insanlar böylesine büyük bir yaratılış gerçeği karşısında ancak kuru isimler arkasına saklanırlar. Ve bu kuru isimlerinde özellikle Latince anlaşılmayan bilimsel literatüre benzer isimler olmasına, kelimeler olmasına dikkat ederler dedik. Evet. İşte mutasyondur veya işte varyasyon, doğal seleksiyon gibi. Bu kelimelerin arkalarına sığınırlar. Biz bunların bir Türkçesini söyleyelim bakalım nasıl anlaşılıyor karşı taraftan diye.
Veya normal bir vicdana sığıyor mu bu isimleri evet. Bu durumları açıklamaya çalışmak. Dilerseniz mutasyondan başlayalım. Mutasyon aslında dilimizde kelime karşılığı olarak genetik şifrelerde meydana gelen kazalardır. Yani genetik şifreyi bir trene benzetsek, bu DNA'lar böyle peş peşe dizilmiş.
Çok uzun bir evet, zincir.
Evet, zincirler. Bunu bir trene benzetirsek, siz bir tepeye kurduğunuz top bataryalarıyla bu trene ateş açarsanız eğer, çarpan top mermileriyle bu treni daha ileriye, daha gelişkin bir
uzay
modele
gemisine,
çevirebilir
söz
misiniz?
Çeviremezsiniz.
Yani. Çevirebilir misiniz? İşte mutasyon bu. Genetik şifre üzerinde, yani DNA üzerinde oluşan hasarlar sonucu, örneğin ultraviyole ışınları veya röntgen ışınları. Biliyorsunuz röntgen cihazlarının yanında hastanelerde uyarı vardır. Hamile kadınların yaklaşmaması konusunda. Hı hı. Çünkü orada oluşmakta olan bebeğin DNA zincirleri üzerinde röntgen ışınlarının bu tip mutasyon etkileri olabilir. Bu da tam demin verdiğimiz örnekteki gibi çok ağır kazalara neden olabilir. Ve hiçbir zaman bu tip kazalar sonucu mükemmel insanlar ortaya çıkmamıştır. Her zaman sakat bebeklerin doğumuna neden olmuştur. O yüzden ısrarla insanlar röntgen cihazlarından hamile kadınları uzak tutarlar. Eğer bu bir avantaj sağlıyor olsaydı, o zaman hamile kadınları röntgen cihazlarına sokarlardı. Bırakın bunu, binde bir, on binde bir, milyonda bir, herhangi bir olasılıkta bu kazalar sonucu üstün bir birey çıktığı görülmemiştir. Her zaman ağır hasarlı, çok problemli bireyler meydana gelir. Yani evrim mantığında mutasyonlar hiçbir zaman bir bireyi ileri götürmez, geliştirmez.
Sayın Akat, biliyorsunuz yani konuyu daha fazla belki detaylandırmamak için çok detayına girmeyelim diye düşünmüştük ama bu sinek, meyve sinekleri var ve çok evet. Kısa süreler içerisinde üreyebiliyorlar bunlar. Yani bizim insan gibi mesela 9 ayda veyahut da başka canlılar işte 1 ay 2 ay olan var. Fakat bu sinekler böyle saat hesabıyla çok hızlı bir şekilde üreyen canlılar ve bunların milyonlarcası üzerine yapılan radyasyon uygulamaları var. Bir tane bile bundan fayda görmüş, sineğin kendini geliştirmiş olduğu bir örnek olmaması zaten bilimsel anlamda, çünkü laboratuvarda denemişler bunu, bilimsel anlamda böyle bir şeyi olmayacağını çok net kendilerine de göstermiş durumda. Evet. Ama demin söylediğimiz gibi amaç burada samimi, bilimsel ve gerçeği bulmak olmadığı için bu gerçeklerde fazla anlatılmaz. Evet, nasıl olmuş diye sorduğunuzda mutasyon olmuştur.
Evet.
Sanki o lafı deyince sanki gerçekleşmiş gibi böyle bir kelimenin arkasına saklanıyorlar.
Evet, biz bile programımızda örnek verirken evrimcilerin bu konudaki açıklaması işte mutasyonların ardına sığınırlar diyoruz. Yani nihayetinde bu kelimeyi kullanmak durumunda kalıyoruz. Çünkü ortaya böyle bir kelime koyup sanki bilimsel bir açıklamaymış gibi bunun arkasına saklanıyorlar. Oysa baktığınızda bu kelimenin arkası bomboş. Hiçbir şey yok burada.
İsterseniz bir de doğal seleksiyonu konuşalım. Evet. Doğal seleksiyon da çok...
Tabii doğal seleksiyon da böyle ilk anda kulağa hoş gelen, bilimsel gibi görünen bir ifade. Oysa doğal seleksiyonun tam bizdeki karşılığı açıklaması güçlü bireyin güçsüz bireye üstün gelmesi.
Yani, ne olur yani güçlü bireyin güçsüz bireye üstün gelmesi yeni bir tür oluşturmak için yeter bir sebep midir?
Hiçbir zaman yeter bir sebep değildir. Güçlü bireyler vardır, güçsüz bireyler. İşte ortamdaki şartları ağırlaştırırsanız daha önce hasta ve yaşlılar ölür. Yani güçsüz olanlar ölür, sağlıklı ve dinç olanlar yaşamlarına devam ettirir.
Sonuçta aynı tür, aynı cins.
Aynı tür, aynı tip genetik şifreler.
Yani burada da yine hiçbir alakası yok. Yani evrim teorisinin iddiasına göre geliştirici, yeni bir tür oluşturucu, farklı bir canlıya dönüştürücü bir mekanizmadan bahsetmiyoruz.
Evet.
Olan bir türün içerisindeki nüfusunun azalması ve artmasıyla ilgili bir konu bu.
Evet.
Değil mi?
Evet. Varyasyon diye bir kelime kullanıyorlar. Varyasyon Türkçemizdeki karşılığı çeşitlilik. İddialarına göre evrimle oluşan yeni bir tür, örneğin diyelim ki evrimle bir kertenkele oluştu. Kendi içinde çeşitleniyor bunlar.
Durup dururken
farklı kertenkele türlerine. Bir bakıyorsunuz kertenkeleleri aslında doğada Rengarenk türleri var. Çok farklı yaşama biçimleri var. Çok farklı avlanma alışkanlıkları var. Tipleri de birbirinden çok farklı. Ve bunların her biri kendi içinde mükemmel. Yani bir kertenkele oluşsaydı ve bu mükemmel olsaydı... Bu şekilde kalırdı.
Doğru. Eskilerin de yok olması gerekiyor.
Eskilerde evet, onlar da zayıf kaldığı için kertenkele bireyleri arasında geriye düşerlerdi. Hmm. Ve bu yeni güçlü kertenkele, kertenkelelerin bütün yaşam alanlarını kaplar, tek başına hakimiyeti ele geçirirdi. Fakat öyle değil. Birçok kertenkele türü hepsi bir denge içinde, bir uyum içinde doğada yaşamını devam ettiriyor. Ve bunların hiçbirinden bir değeri çıkmıyor. Yani hiçbir kertenkele bir diğer türü doğurmamış bugüne kadar. Her kertenkele kendi türünü doğurmuş.
Evet. Sayın Akat, ben konuşmamızın, yani sohbetimizin mecrasını biraz değiştirmek istiyorum. O da şu. Şu anda da konuştuğumuz, demin verdiğimiz örneklerde de anlattığımız üzere çok aleni olan bir gerçek var, yaratılış gerçeği. Ve bunu da dinleyicilerimizin çok büyük bir kesiminin bizim anladığımız anlamda bildiklerini, yani evrim teorisi gibi bir konunun yaratılışa alternatif bile olamayacağını herkes biliyor.
Evet.
Fakat ortada şöyle bir problem var. Yani böylesi bir bilgiyi aktarmamak gibi bir problem fark ediyoruz sanki. Belki de az evvel değindiğimiz o ülfet dediniz siz, alışkanlıklar dedim ben. Sanki bunlar normalmiş ve öylesi de olabilir, böylesi de olabilirin normal görme problemi onların böyle bir gerçeği açıklamamaya itiyor. Yani biz burada bu programı yaparken nasıl teker teker böyle delillerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Aslında bizleri dinleyen pek çok insanın da bulunduğu ortamda bunları rahatça gündeme getirip bunları rahatça anlatma imkanları olabilir. Ama belki pek çok sebep olabilir, bilemiyorum. Yani sıkılma olabilir, utanma olabilir veya kendin o bilimsel literatüre karşı bir korku olabilir. Böyle bir konuyu gündeme getirmiyor. Sizce bunda bir mecburiyet yok mu? Yani mecburiyet derken, yani insan olarak bir söz gelimi, ben siz bir adım sonra bir ayağınızı bir çukura gireceğinizi bilsem, ben sizi dost olarak veya en azından tanıdığım olarak veya da en azından insan olduğunuz için ben size uyarıda bulunurum. Aman dikkat edin, bir adım sonra ayağınızı çukura sokarsınız diye. Yani böylesi bir gereklilik yok mu? Neden bunu görmüyoruz?
Benim düşüncem şu şekilde. Kur'an'da bize biliyorsunuz inkar edenlerin durumu bildirilmiş. İnkar edenler gerçekleri örtüp saklayan insanlar. Yani Allah'ın varlığını örtüp saklıyorlar. Bunu gizliyorlar. Gerçekleri örtüp saklıyorlar. Sorumluluklarını örtüp saklıyorlar. Şimdi evrimcilere baktığınızda, evrim iddiasına baktığınızda evrim iddiası materyalist felsefeyi destekler. Bu ne anlama gelir? Normalde biz verdiğimiz bütün örneklerde tek yaratıcının Allah olduğunu söylüyoruz. Onlar ise yaratıcılık sıfatını maddeye yüklüyorlar. Yani türler kendi kendilerini geliştirmiş. Birinden diğeri çıkmış, daha gelişkini çıkmış. Dolayısıyla ortada hiçbir şey yokken, hiç canlı yokken canlılar oluşmuş, var olmuş.
Yani madde kendi kendini canlandırmış önce.
Evet, haşa, bu anlamda madde kendi kendini yaratmış sonucu çıkıyor.
Evet.
Bu fikri aşılamaya, bu fikri yaymaya çalışıyorlar. Bundaki sebep de sorumluluklarından kaçmak.
Ne tür sorumluluklardan kaçıyorlar bu şekilde?
Şimdi eğer ben tesadüfler sonucu oluştum derseniz, o zaman sizin hiç kimseye karşı bir sorumluluğunuz olmaz.
Her şey şansadır çünkü.
Her şey şansadır. Yani benim şansım yaver gitmiş, ben evrimleşmişim. Şansım yaver gitmiş, bir insan olmuşum. Şansım yaver gitmiş, zengin olmuşum. Şansım yaver gitmiş, iyi okullarda okumuşum, belli bir yere gelmişim. Ben bunu sonuna kadar kullanıp tadını çıkartırım.
Hazır şansınız yaver gitmişken istediğiniz kadar zulmedebilirsiniz. İstediğiniz kadar hırsızlık yapabilirsiniz.
Bakın, siz zulüm diyorsunuz, onlar doğal seleksiyon diyor. Neden? Üstün bireyler zayıf bireylere karşı önde geleceklerdir. Ben üstün bireysem ben neslimi devam ettireyim. Onlar ezilsin, yok olsun. Böylece üstün bir ırk ortaya çıksın, o ilerlesin. Bakın, demin verdiğimiz kelimelerin birebir anlam karşılıkları çıkıyor ortaya burada. Gelelim bunun tersine. Ben eğer yaratılmışsam bir yaratan vardır. Dolayısıyla beni bir toplum içinde var etmiştir. Bu durumda benim sahip olduğum her şey bana verilmiş bir nimettir. Verilmiş bir nimetin de sorumluluğu olur. Benim bu nimetin karşılığını vermem gerekir. Bu da nedir? İnsanın topluma karşı görevleridir. Bakın, biraz önce bu insanların sorumluluklarından kaçtığını söylemiştik. Şimdi sorumluluktan kaçmak demek, zahiren kulağa geliş şekli insanın kolaya kaçması gibi duruyor değil mi? Bir sorumluluğunuz var ama bundan kaçıyorsunuz. Nedir? Kolaya kaçıyorsunuz. Hayır, bu insanlar zora kaçıyorlar. Aslında her işi zorlaştırıyorlar. Nasıl ki düşünün, çocuğunuzu materyalist felsefe doğrultusunda yetiştiriyorsunuz. bu fikirleri anlatıyorsunuz. Şu an yapılan durum bu. Yani birçok yayın organında, televizyonda, programlarda, belgesellerde evrim teorisi anlatılıyor. İnsanların tesadüfler sonucu şansa var olduğu anlatılıyor. Şimdi böyle yetişen bir çocuk yarın öbür gün gençlik çağına geldiğinde, güçlü bir insan olduğunda artık anne babası yaşlı kişiler olacaktır. Onlar artık toplumun zayıf bireyleri. Bu mantık çerçevesinde onlar doğal seleksiyon doğrultusunda yok olmak zorundadırlar.
Yani dolayısıyla akrabalık bağı gibi bir şey tanıması
olamaz. O çocuk tesadüfen var olmuş kendi inanışına göre. Anne babasından tesadüfen çıkmış. Nasıl bir sorumluluk olabilir? Zaten veya kime karşı bir sorumluluk olabilir bu mantıkta?
Evet, bir de ya ayrıca bunu da bazı tekerlemeler diyeyim veya söyleyişler, deyişler diyeyim, onlarla da tamamlıyorlar esasında. İşte babana bile güvenmeyeceksin. Altta kalanın canı çıksın.
Evet.
Akıllı ol, işte her koyun kendi bacağından
asılır. Büyük balık küçük balığı yutar.
Büyük balık küçük balığı yutar. Yani sanki bilimsel anlamda pompaladıkları bu düşünceleri halk arasında da söyledikleri kelimelerle doğrulamaya çalışıyorlar.
Şimdi artık bu yetişkin çocuk anne babasına bakma ihtiyacı duymaz. Bu anne babası onun inanışına göre yok olup gitmesi gerekir. Zayıf bireylerin toplumdan çekilmesi, güçlü bireylerin neslini devam ettirmesi gerekir. Veya başka bir örnek verelim. Yine aynı şekilde bu zihniyetle yetişmiş materyalist felsefenin sonucunda anarşi ortaya çıkar. Anarşi nedir? Kişinin kendi başına hareket etmesi, toplum kurallarını tanımaması. Niye tanısın ki bu mantık çerçevesinde? Zaten o şansa var olmuş. Zaten elindeki bütün imkanlar ona tesadüfler sonucu gelmiş. Bir balık olabilirdi, değil mi? Bir fil olabilirdi. Hayır, insan olmuş. Bunun tadını çıkartıyor. Siz bu durumda bu insana nasıl karışabilirsiniz? Bu inanış çerçevesinde hiçbir toplumsal kural yerini bulmaz. Hiçbir ahlaki kural yerini bulmaz. Her insan içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde değerlendirip zayıf bireyleri mümkün olduğunca ezip kendi neslini devam ettirme ihtiyacı duyar. Bu felsefe, bu öğreti sonunda bunu getirir. Ve sonuçta da dünya buna katlanmak zorunda kalır. Terör olur, cinayetler olur, haksızlıklar olur. Bir tarafta açlık, sefalet olurken öbür tarafta israf olur. İnsanlar bolluk içinde azgınlaşıp şımarırlar. Bunların hepsi bu öğretinin sonucudur. Hı hı. Ve o zaman bu toplum buna katlanmak zorundadır. Bu kendi eliyle yetiştirdiğidir. Sonuçta bu kendisine dönen kendi eseridir.
Zaten tarih içerisinde de büyük katliamları yapan, sözüm ona lider diyelim o insanlara, söz gelimi Hitler veya Mussolini veya Stalin veya Lenin. Bu insanlar liderlik yaptıkları o toplumlara eşitlik vaat ettiler.
Üstünlük vaat ettiler, zenginlik
doğru, evet. Bunları vaat ettiler fakat tarihe baktığımızda bunların yaptıkları cinayet, katliam, kan, acı hep bunlarla bulanmış bir insanlık tarihi bıraktılar bu 50-60 yıl içerisinde. Ya da diyelim ki 70-80 yıl içerisinde.
Geçtiğimiz yüzyıla gidin, köle ticareti var.
Evet.
Afrika'nın bütün eli iş tutan insanları, belli güç kuvvetteki insanları, 600 milyonluk kıtanın 200 milyonluk bölümü gemilere doldurulup büyük fireler verilerek
Hayvan muamelesi
görerek diğer kıtalara taşındılar. Tabii. Ve burada işçi gibi değil, bir hayvan türü olarak çalıştırıldılar. Hepsi bu mantıktan, bu felsefeden yola çıkılarak yapıldı.
Hakikaten çok önemli konu. Şimdi tekrar soruma geri dönersek, böylesine büyük felaketlere neden olan, böyle bir düşüncenin yanlış olduğunu bilen ve bunun da nasıl anlatılması gerektiğini öğrenmiş olan insanın herhalde en büyük görevlerinden birisi, en yakın gördüğü insanlara, yani değeceğini düşündüğü, daha doğrusu kıymet verdiği insanlara, yakınlarına bunları aktarmaktan başka bir şey olabilir mi?
Olamaz tabii ki. Yani bu yaratılış gerçeğini bizim kendi çevremize veya ulaşabildiğimiz herkese anlatmamız nihayetinde bize dengeli, huzurlu, bolluk içinde bireylerinin birbirine saygı duyduğu bir toplum olarak geri dönecektir. Ve her şeyden önce bu insanlar kendini yaratan Allah'ın farkına varacaklar. Ona nimetlerin şükrünü tam olarak yapabilecekler ve inşallah ahiretlerini kazanacaklardır, her şeyden önemlisi.
Evet. Ve böyle yetişen bir nesil olduğunu düşünürsek gerçekten polisiye tedbirlere gerek kalmadan toplumun huzurunu, rahatını, ahlakını ve tabii bu tür problemlerle uğraşmayan bir devlet, bu tür problemlerle uğraşmayan aydın kendisini daha estetik, daha güzel bir yaşam tarzına ve insanlara refah sunmaya yönlendirebilir. Çünkü artık ihtiyaçlarını karşı, ya daha doğrusu herhangi onu taciz eden, çalışmasını durduran, engelleyen herhangi bir şey olmadığı için, hiçbir korkuları da olmadığı için daha böyle üretken ve verimli insanlar haline gelir.
Evet.
Yani biz adeta bugünlerde işte özellikle de çok ihtiyacını duyduğumuz bu tür yapılanmaları esasında yerine, mesela işte biz çok iyi tutuk evleri yaptık, çok iyi cezaevleri yaptık, insanlara çok güzel bakıyoruz demek yerine, hiç bunları yapmaya ihtiyaç duyurmayacak bir toplumu materyalist felsefeden uzaklaştırıp, onları bu gerçekleri fark ettirip böylesine bir toplumu elde etmek lazım diyorum ben.
Bizim de zaten bu programlarda yapmaya çalıştığımız bu. Yani hep canlı türlerinden örnek verirken burada biz, bizi dinleyen insanlara bilim damlaları ulaştırmaya çalışmıyoruz. Bilimsel dersler vermeye çalışmıyoruz. Biyoloji anlatmaya çalışmıyoruz. Fizik de anlatmıyoruz. Bizim burada tek yapmaya çalıştığımız bu insanlarda vicdanlarını harekete geçirmek. Gaflet perdesini biraz aralamak, ülfeti biraz kaldırmak. Yani o günlük hayatın keşmekeşi denen, günlük hayatın zorlukları, hayatın gerçekleri denen aslında hileli düzeni üzerlerinden biraz olsun aralayıp akıl gözüyle, temiz akılla, vicdanla çevrelerine bakmalarını sağlamak. Bu aslında bu vicdani uyanışın ilk adımı. Daha sonra insan vicdanı çerçevesinde düşündüğünde birçok şeyi çok daha gerçekçi olarak görecektir. Dediğiniz gibi sonunda onlara daha iyi, daha kaliteli cezaevleri yapmak zorunda kalmayız. Kendi vicdanlarıyla hareket eden ve zaten suç işlemekten kaçınan insanlar ortaya çıkmış olur.
Evet. Sayın Akat, biz tabii evrim teorisinin biyolojik yönünden başladık, canlıları inceledik ve bir soruya cevap aramak isterken böylesine çok geniş bir noktaya ulaştık. Sorumuz şuydu: bunca saçmalığına rağmen bugüne kadar konuştuğumuz pek çok örneğin sonunda hemen her defasında sormak istediğim bir soru. Peki buna evrimciler nasıl cevap veriyorlar sorusunun bir cevabı olmadığını ve kuru isimlerin peşine takıldıklarını, daha doğrusu kuru isimleri ortaya koyup bunun ardına sığındıklarını biz bu programda yinelemiş olduk. Değerli dinleyicilerimizden istediğimiz şu, onlar da mutlaka fark etmişlerdir. Burada konuştuğumuz konular ağır bilimsel konular değil. Yani öyle zannettirilmeye çalışılan, anlaşılmaz kılınmaya çalışılan, bunlar sadece bilim adamlarının tek elindedir İmajını vermeye çalıştıkları konuları biz burada Sayın Akat'ta çok rahat söyleşiyoruz. Bunu da mutlaka fark etmişlerdir. Bunu gönül rahatlığıyla her alanda, her yerde de konuşabilirler diye düşünüyorum.
Tabii.
Çünkü söz gelimi işte 8 tane gözü olan bir örümcekten bahsediyorsunuz. Veya çok uzun mesafe uçabilen ve kanatlarında kilit sistemi olan bir albatros kuşundan, yani kanat açıklığı 3,5 metreyi bulan bir kuşun kilit sisteminden bahsediyorsunuz. Yani bunların hiçbiri anlaşılmayacak şeyler değil, çok aleni olan. Zaten belgesellerde artık dünya bilgi açısından, bilgi alışverişi açısından çok küçüldüğü için bunları zaten herkes duymuş oluyor. Önemli olan sadece alışkanlıklarımızın penceresinden bakmamak. O pencerenin dışına çıkmak ve gerçekleri orada fark etmek ve bunları da birbirimize anlatmak.
Ben sevgili dinleyicilerimize bir sır daha vermek istiyorum. Eğer bir televizyon programında veya bir ortamda çok bilimsel olduğunu düşündükleri bir konuşma duyarlarsa, bilsinler ki orada hiçbir bilimsel altyapısı olmayan bir insanın dahi anlayamayacağı hiçbir gerçeklik yoktur. Orada sadece kullanılan süslü kelimeler vardır. Yabancı dil kelimeler vardır. Allah'ın yarattığı hiçbir şey temiz akılla bakan, vicdanla bakan bir insan için anlaşılmaz değildir. Her sistem eğer düzgün anlatılırsa, düzgün tahlil edilebilirse, eğer iyi anlaşılmışsa her insana, bu gözle bakan her insana anlatılabilir. Bunun dışında bilim adamlarının da yaptıkları tek şey yeni bir şeyler bulmuyorlar, yeni bir şeyler geliştirmiyorlar, olmayan şeyleri var etmiyorlar. Sadece Allah'ın yarattıklarını kendi imkanlarıyla, daha önceki yüzyıllarda çok ilkel, bu yüzyılda biraz daha gelişmiş imkanlarla incelemeye çalışıyorlar. Ve bunların sonuçları da bize açık bir dille, kendi dilimizle anlatıldığında bizim gerek uzayda, gerek dünyada, gerek canlılarda, gerek yerin altında anlayamayacağımız hiçbir şey yok. Burada sadece anlatamama var veya anlatmama, bunu gizleme var. Gizlemenin de en güzel yolu, demin örneğini verdiğimiz gibi, süslü kelimeler, yabancı dil kelimeler kullanarak bu konuyu aslında kelime yapısı olarak anlaşılmaz kılmak.
Biz değerli dinleyicilerimize diyelim ki bu süslü kelimelerin arkasında saklanan bu insanları fark edelim. Ve açık olan yaratılış gerçeğinin örneklerini bir bir verelim. Onlardan bu konuda açıklama isteyelim diyorum. Bugün verdiğiniz bize bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyenler, bir yaratılış gerçeği programının böylece sonuna geldik. Sizleri alışkanlıklarınızın dışında düşünmeye, temiz akıl sahibi olarak düşünmeye davet ederek hoşça kalın diyorum. We'll be right back.